Özürlüler ve bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun. Kanun No. 5378. Kabul tarihi 1-7-2005. 1. Bölüm. Amaç, kapsam, tanımlar ve genel esaslar. Amaç, madde 1. Bu kanunun amacı, özürlülüğün önlenmesi, özürlülerin sağlık, eğitim, rehabilitasyon, istihdam, bakım ve sosyal güvenliğine ilişkin sorunlarının çözümü ile her bakımdan gelişmelerini ve önlerindeki engelleri kaldırmayı sağlayacak tedbirleri alarak topluma katılımlarını sağlamak ve bu hizmetlerin koordinasyonu için gerekli düzenlemeleri yapmaktır. Kapsam madde 2. Bu kanun özürlüleri, ailelerini, özürlülere yönelik hizmet veren kurum ve kuruluşlar ile diğer ilgilileri kapsar. Tanımlar, madde 3. Bu kanunun uygulanmasında A. Özürlü. Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiyi. B. Özürlülük ölçütü. Uluslararası temel ölçütler esas alınarak hazırlanan ve gerek duyuldukça revize edilen ölçütleri. C. Hafif özürlü. Özürlülük ölçütüne göre hafif özürlü olarak tanımlanan kişiyi. D. Ağır özürlü. Özürlülük ölçütüne göre ağır özürlü olarak tanımlanan kişiyi. E. Bakıma muhtaç özürlü. Özürlülük sınıflandırmasına göre resmi sağlık kurulu raporu ile ağır özürlü olduğu belgelendirilenlerden, günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde yerine getirememesi nedeniyle hayatını başkasının yardımı ve bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede düşkün olan kişileri. F. Korumalı iş yeri. Normal iş gücü piyasasına kazandırılmaları güç olan özürlüler için mesleki rehabilitasyon ve istihdam oluşturmak amacıyla devlet tarafından teknik ve mali yönden desteklendiği ve çalışma ortamının özel olarak düzenlendiği iş yerini. G. Korumalı iş yeri statüsü. Çalışanlarının yönetmelikle belirlenen oranını özürlülerin oluşturduğu veya özürlülere yönelik çalışmaları ile korumalı iş yerine sağlanan teknik ve mali destek sağlanma şartlarını taşımayı. H. Rehabilitasyon. Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle oluşan özrü ortadan kaldırmak veya özürlülüğün etkilerini mümkün olan en az düzeye indirmek, özürlüye yeniden fiziksel, zihinsel, psikolojik, ruhsal, sosyal, mesleki ve ekonomik yararlılık alanlarında başarabileceği en üst düzeyde yetenekler kazandırarak, evinde, işinde ve sosyal yaşamında kendine ve topluma yeterli olabilmesi ve özürlünün toplum ile bütünleşmesi, ayrımcılığa karşı tüm tedbirlerin alınması amacıyla verilen koruyucu, tıbbi, mesleki, eğitsel, rekreasyonel ve psikososyal hizmetler bütününü. İyi sınıflandırma. Önemli bir sağlık üyesi olarak insan vücudunun fonksiyonu ve yetersizliğinin tanımı konusunda ortak ve standart bir dil ve çerçeve geliştirme çalışmasını ifade eder. Genel esaslar, madde 4. Bu kanun kapsamında bulunan hizmetlerin yerine getirilmesinde aşağıdaki esaslara uyulur. A. Devlet, insan onur ve haysiyetinin dokunulmazlığı temelinde özürlülerin ve özürlülüğün her tür istismarına karşı sosyal politikalar geliştirir. Özürlüler aleyhine ayrımcılık yapılamaz. Ayrımcılıkla mücadele özürlülere yönelik politikaların temel esasıdır. B. Özürlülere yönelik olarak alınacak kararlarda ve verilecek hizmetlerde özürlülerin, ailelerinin ve gönüllü kuruluşların katılımı sağlanır. C. Özürlülere yönelik hizmetlerin sunumunda aile bütünlüğünün korunması esastır. D. Kurum ve kuruluşlarca özürlülere yönelik mevzuat düzenlemelerinde Özürlüler İdaresi Başkanlığı'nın görüşünün alınması zorunludur. 2. Bölüm. Sınıflandırma, bakım, rehabilitasyon, istihdam, eğitim, iş ve meslek analizi. Sınıflandırma, madde 5. Özürlülerle ilgili derecelendirmeler, sınıflandırmalar, tanılamalar, uluslararası özürlülük sınıflandırması temel alınarak hazırlanan özürlülük ölçütüne göre yapılır. özürlülük ölçütünün tespiti ve uygulama esasları, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile Özürlüler İdaresi Başkanlığı'nca müştereken çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Bakım, Madde 6. Özürlü kişilerin yaşamlarını öncelikle bulundukları ortamda sağlık, huzur ve güven içinde sürdürmesi, toplum içinde kendi kendilerini idare edebilecek ve üretken hale gelebilecek şekilde bakım ve rehabilitasyonlarının yapılması, bunlardan ihtiyacı olanların geçici veya sürekli bakım altına alınması veya bunlara evde bakım hizmeti sunulması esastır. Ruhsatlandırma. Madde 7. Özürlülere yönelik bakım hizmetlerini Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü'nden ruhsat alan gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları verebilir. Hizmet sunumu, Madde 8. Bakım hizmetlerinin sunumunda kişinin biyolojik, fiziksel, psikolojik ve sosyal ihtiyaçları da dikkate alınır. Bakım hizmetlerinin standartizasyonu, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü koordinasyonunda çalışmalar yürütülür. Bakım hizmetleri ile bakımın nitelikli temini sağlanır. Bakım çeşitleri, Madde 9. Bakım hizmetleri evde bakım veya kurum bakımı modelleriyle sunulabilir. Öncelikle kişinin sosyal ve fiziksel çevresinden ayrılmaksızın hizmetin sunulması esas alınır. Rehabilitasyon, Madde 10. Rehabilitasyon hizmetleri toplumsal hayata katılım ve eşitlik temelinde özürlülerin bireysel ve toplumsal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak verilir. Rehabilitasyon kararının alınması, planlanması, yürütülmesi, sonlandırılması dahil her aşamasında özürlü ve ailesinin aktif ve etkili katılımı esastır. Rehabilitasyonun her alanında ihtiyaç duyulan personelin yetiştirilmesine yönelik eğitim programları geliştirilir ve bu personelin istihdamı için gerekli önlemler alınır. Erken tanı ve koruyucu hizmetler, Madde 11. Yeni doğan, erken çocukluk ve çocukluğun her dönemi fiziksel, işitsel, duysal, sosyal, ruhsal ve zihinsel gelişimlerinin izlenmesi, genetik geçişli ve özürlülüğe neden olabilecek hastalıkların erken teşhis edilmesinin sağlanması, özürlülüğün önlenmesi, var olan özrün şiddetinin olabilecek en düşük seviyeye çekilmesi ve ilerlemesinin durdurulmasına ilişkin çalışmalar Sağlık Bakanlığı'nca planlanır ve yürütülür. İş ve meslek analizi, Madde 12. Özür türlerini dikkate alan iş ve meslek analizleri, Özürlüler İdaresi Başkanlığı'nın koordinatörlüğünde Milli Eğitim Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılır. Bu analizlerin ışığında, özürlülerin durumlarına uygun mesleki rehabilitasyon ve eğitim programları anılan kurumlarca geliştirilir. Mesleki rehabilitasyon, Madde 13. Özürlülerin yeteneklerine göre mesleğini seçme ve bu alanda eğitim alma hakkı kısıtlanamaz. Özürlülerin yetenekleri doğrultusunda yapabilecekleri bir işte eğitilmesi, meslek kazandırılması, verimli kılınarak ekonomik ve sosyal refahının sağlanması amacıyla mesleki rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanmasının sağlanması esastır. Gerçek veya tüzel kişilerce açılacak olan özel mesleki rehabilitasyon merkezleri, yetenek geliştirme merkezleri ve korumalı iş yerinin değişik tipleri ile özel iş yerinde bireylerin bireysel gelişimleri ve yeteneklerine uygun iş veya becerilerini geliştirici tedbirler alınır. Bu alandaki hizmetler ihtiyaçlara göre iş ve meslek analizi yapılarak hizmet satın alınması suretiyle temin edilebilir. Buna ilişkin usul ve esaslar Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Özürlüler İdaresi Başkanlığı'nca müştereken çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri belediyeler tarafından da verilir. Belediyeler bu hizmetlerin sunumu sırasında gerekli gördüğü hallerde halk eğitim ve çıraklık eğitim merkezleri ile işbirliği yapar. Özürlünün rehabilitasyon talebinin karşılanamaması halinde özürlü, hizmeti en yakın merkezden alır ve ilgili belediye her yıl bütçe talimatında belirlenen miktarı hizmetin satın alındığı merkeze öder. İstihdam, Madde 14. İşe alımda, iş seçiminden, başvuru formları, seçim süreci, teknik değerlendirme, önerilen çalışma süreleri ve şartlarına kadar olan safhaların hiçbirinde özürlülerin aleyhine ayrımcı uygulamalarda bulunulamaz. Çalışan özürlülerin aleyhinde sonuç doğuracak şekilde özrüyle ilgili olarak diğer kişilerden farklı muamelede bulunulamaz. Çalışan veya iş başvurusunda bulunan özürlülerin karşılaşabileceği engel ve güçlükleri azaltmaya veya ortadan kaldırmaya yönelik istihdam süreçlerindeki önlemlerin alınması ve iş yerinde fiziksel düzenlemelerin bu konuda görev, yetki ve sorumluluğu bulunan kurum ve kuruluşlar ile iş yerleri tarafından yapılması zorunludur. Özürlülük durumları sebebiyle iş gücü piyasasına kazandırılmaları güç olan özürlülerin istihdamı öncelikle korumalı iş yerleri aracılığıyla sağlanır. Korumalı iş yerleriyle ilgili usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Özürlüler İdaresi Başkanlığı'nca müştereken çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Eğitim ve Öğretim, Madde 15. Hiçbir gerekçeyle özürlülerin eğitim alması engellenemez. Özürlü çocuklara, gençlere ve yetişkinlere özel durumları ve farklılıkları dikkate alınarak bütünleştirilmiş ortamlarda ve özürlü olmayanlarla eşit eğitim imkanı sağlanır. Özürlü üniversite öğrencilerinin öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için Yüksek Öğretim Kurulu bünyesinde araç gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, özürlülere uygun eğitim, araştırma ve barındırma ortamlarının hazırlanmasının temini gibi konularda çalışma yapmak üzere Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Merkezi kurulur. Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Merkezi'nin çalışma usul ve esasları Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu ile Özürlüler İdaresi Başkanlığı'nca müştereken hazırlanan yönetmelikle belirlenir. İşitme özürlülerin eğitim ve iletişimlerinin sağlanması amacıyla Türk Dil Kurumu Başkanlığı tarafından Türk İşaret Dili Sistemi oluşturulur. Bu sistemin oluşturulmasına ve uygulanmasına yönelik çalışmaların esas ve usulleri Türk Dil Kurumu Başkanlığı Koordinatörlüğü'nde Milli Eğitim Bakanlığı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ve Özürlüler İdaresi Başkanlığı'nca müştereken çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Özürlülerin her türlü eğitim ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak üzere kabartma, sesli, elektronik kitap, altyazılı film ve benzeri materyal üretilmesini teminen gerekli işlemler Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca müştereken yürütülür. Eğitsel Değerlendirme, Madde 16. Özürlülerin eğitsel değerlendirme ve tanılaması İl Milli Eğitim Müdürlükleri Rehberlik Araştırma Merkezlerinde uzman kişilerden oluşan ve özürlü ailesinin yer aldığı Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu tarafından yapılır ve eğitim planlaması geliştirilir. Bu planlama her yıl yeniden değerlendirilerek gelişmeler doğrultusunda gözden geçirilir. Çıraklık eğitimi almak isteyen özürlülerin ilgi, istek, yetenek ve becerileri doğrultusunda ve Sağlık Kurulu raporunu da dikkate almak suretiyle hangi meslek dalında eğitim alacaklarına kurul karar verir. Kurulun teşkili ve çalışma usul ve esasları Milli Eğitim Bakanlığı ile Özürlüler İdaresi Başkanlığı'nca müştereken çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 3. Bölüm Değiştirilen Hükümler, Madde 17. 8.6.1965 tarihli ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 1. maddesinde yer alan Öğrenci Etüt Eğitim Merkezleri ibaresinden sonra gelmek üzere Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ibaresi eklenmiştir. Madde 18. 625 sayılı kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. Geçici madde 2. 24.5.1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümleri gereği izin almış olan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri 31.12.2007 tarihine kadar Milli Eğitim Bakanlığı'nca belirlenen şartlara uygun olarak açılış izinlerini yenilerler. Madde 19. 23.6.1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 42. maddesinin 1. fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. Özürlülerin yaşamı için zorunluluk göstermesi halinde proje tadili kat maliklerinin en geç 3 ay içerisinde yapacağı toplantıda görüşülerek sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karara bağlanır. Toplantının bu süre içerisinde yapılamaması veya tadilat talebinin çoğunlukla kabul edilmemesi durumunda ilgili kat malikinin talebi üzerine bina güvenliğinin tehlikeye sokulmadığını bildirir, komisyon raporuna istinaden ilgili mercilerden alınacak tasdikli proje değişikliği veya krokiye göre inşaat, onarım ve tesis yapılır. İlgili merciler tasdikli proje değişikliği veya kroki taleplerini en geç 6 ay içinde sonuçlandırır. Komisyonun teşkili, çalışma usulü ile özürlünün kullanımından sonraki süreç ile ilgili usul ve esaslar, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından müştereken hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. Madde 20. 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53. maddesinin başlığı ve 1. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Özürlülerin devlet memurluğuna alınmaları. Mevzuata uygun olmak kaydıyla, özürlülerin mesleklerine uygun münhal kadrolara atanması, mesleklerini icra veya infaza yardımcı araç ve gerecin kurumlarınca temin edilmesi esastır. Özürlülerin devlet memurluğuna alınma şartları ile hangi işlerde çalıştırılacakları, mesleklerini icra ve infazda hangi yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarınca temin edileceği, zihinsel özürlülerin hangi görevlere atanmasında asgari eğitim şartlarından istisna edileceği hususları, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Özürlüler İdaresi Başkanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı'nca müştereken hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir. Madde 21. 657 sayılı kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. Ek madde 39. Devlet memurlarının hayatını başkasının yardım veya bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede özürlü olduğu Sağlık Kurulu raporu ile tespit edilen eşi, çocukları ile kardeşlerinin memuriyet mahalli dışında resmi veya özel eğitim ve öğretim kuruluşlarında eğitim ve öğretim yapacaklarının Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu tarafından belgelendirilmesi halinde ilgilinin talebi üzerine eğitim ve öğretim kuruluşlarının bulunduğu il veya ilçe sınırları dahilinde kurumunda bulunan durumuna uygun boş bir kadroya ataması yapılır. Madde 22. 29.7.1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'nun 8. maddesinin 2. fıkrasında yer alan gazilerin ibaresinden sonra gelmek üzere özürlülerin ibaresi eklenmiştir. Madde 23. 18.1.1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanunu'nun 73. maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. İlgilinin işitme, konuşma veya görme özürlü olması. Madde 73. Noter, ilgilinin işitme, konuşma veya görme özürlü olduğunu anlarsa, işlemler özürlünün isteğine bağlı olmak üzere iki tanık huzurunda yapılır. İlgilinin işitme veya konuşma özürlü olması ve yazı ile anlaşma imkanının da bulunmaması halinde iki tanık ve yeminli tercüman bulundurulur. Madde 24. 1512 sayılı kanunun 75. maddesinin 2. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Bir noterlik işleminde imza atılmış veya imza yerine geçen el işareti yapılmış olmasına rağmen, ilgilisi ister veya adına işlem yapılan ve imza atabilen görme özürlüler hariç olmak üzere noter, işlemin niteliği, imzayı atan veya el işaretini yapan şahsın durumu ve kimliği bakımından gerekli görürse, yukarıdaki fıkradaki usul dairesinde ilgili, tanık, tercüman veya bilirkişinin parmağı da bastırılır. Mühür kullanılması halinde parmağın da bastırılması zorunludur. Madde 25. 1.7.1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkında kanunun 1. maddesinin 2. ve 4. fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve aynı kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. Ek madde 1. 65 yaşını doldurmamış olmakla birlikte a. Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde özürlü olduklarını tam teşekküllü hastanelerden alacakları sağlık kurulu raporu ile kanıtlayan, 18 yaşını dolduran ve kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan özürlülerden, her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamının aylık ortalamasına göre bu kanunun 1. maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olanlara bu kanunun 1. maddesine göre belirlenecek aylık tutarının %300'ü tutarında. B. 18 yaşını dolduran, kanunen bakmakla mükellef kimsesi olmayan ve herhangi bir işe yerleştirilememiş olan özürlülerden, her ne ad altında olursa olsun, her türlü gelirleri toplamının aylık ortalamasına göre bu kanunun 1. maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olanlara, bu kanunun 1. maddesine göre belirlenecek aylık tutarının %200'ü tutarında. C. Her ne ad altında olursa olsun, her türlü gelirleri toplamının aylık ortalamasına göre bu kanunun 1. maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olduğu halde, kanunen bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşını tamamlamamış özürlü yakını bulunanlara bakım ilişkisi fiilen gerçekleşmek kaydıyla bu kanunun 1. maddesine göre belirlenecek aylık tutarının %200'ü tutarında aylık bağlanır. 65 yaşın doldurulmasından önce bu madde hükümlerine göre bağlanmış olan aylıkların aynı şekilde ödenmesine devam olunur. Bu kanunun 1. maddesine göre aylık bağlananlardan başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek kadar özürlü olduklarını tam teşekküllü hastaneden alacakları sağlık kurulu raporu ile kanıtlayanlara da 1. fıkranın A bendine göre aylık bağlanır. Aylık bağlanmasına esas özürlülük oranı değişenlerin aylıkları durumlarına göre yeniden tespit olunur. Özürlülük oranı, bu kanuna göre aylık bağlanması gereken oranın altına düşenler ile 1. fıkrada belirtilen aylık ortalama gelir tutarından fazla gelir elde etmeye başlayanların aylıkları kesilir. Aylık hakkından yararlanan 18 yaşından küçük özürlülerin yalnızca kendileri bu kanunun 7. maddesinde belirtilen tedavi hakkından yararlanır. Ancak bu madde hükümlerine göre aylık alanlardan herhangi bir sosyal güvenlik kurumunun tedavi yardımı kapsamında bulunanlara tedavi yardımı yapılmaz. Bu kanunun 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. maddeleri 1. fıkra hükümlerine göre aylık ödenecekler hakkında da uygulanır. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan malul olmaları sebebiyle yetim olarak aylık veya gelir almakta olan çocuklardan, bu kurumlardan aldıkları aylık veya gelir toplamı tutarları, bu madde gereğince durumlarına göre ödenebilecek tutardan daha az olanlara, aradaki fark ilgili sosyal güvenlik kurumu tarafından, birden fazla sosyal güvenlik kurumundan aylık veya gelir alanlar için, yalnızca tercih edecekleri bir sosyal güvenlik kurumu tarafından, ödenir ve bu şekilde ödenen tutarlar hazineden tahsil edilir. Madde 26. 24.5.1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu'nun 3. maddesinin C bendinden sonra gelmek üzere, aşağıdaki D bende eklenerek bentler teselsül ettirilmiş ve mevcut E bendine 11 numaralı alt bend eklenmiştir. D. Bakıma muhtaç özürlü. Özürlülük sınıflandırmasına göre resmi sağlık kurulu raporu ile ağır özürlü olduğu belgelendirilenlerden günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde yerine getirememesi nedeniyle hayatını başkasının yardımı ve bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede düşkün olan kişiyi. 11. Çocuk evleri. 0-18 yaşlar arasındaki korunmaya muhtaç çocukların kaldığı ev birimlerini. Madde 27. 2828 sayılı kanunun 4. maddesinin A bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve E bendi yürürlükten kaldırılmıştır. A. Bu kanun kapsamına giren sosyal hizmetlere ilişkin faaliyetler, devletin denetim ve gözetiminde sivil toplum kuruluşları ile halkın gönüllü katkı ve katılımı da sağlanarak bir bütünlük içinde yürütülür. Sunulacak bakım ve diğer hizmetlerin kapsamı ve bu hizmetleri verecek olan gerçek ve tüzel kişilerin izin, çalışma, usul ve esasları ve diğer hususlar, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. Madde 28. 2828 sayılı kanunun 9. maddesinin G bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. G. Kuruma bağlı olanlar dışında kurulacak sosyal hizmet kuruluşlarının özel eğitim ve rehabilitasyon hizmeti verenler hariç olmak üzere açılış iznine, her türlü standartlarına ve işleyişlerine ilişkin esasları, varsa ücret tarifelerini tespit etmek, onaylamak, denetimini yapmak ve bu esaslara uymayanların faaliyetlerini durdurmak. Madde 29. 2828 sayılı kanunun 10. maddesinin 1. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Kurumun merkez teşkilatı bir genel müdür, 5 genel müdür yardımcısı ile aşağıdaki esas birimlerden oluşur. A. Hukuk müşavirliği, B. Teftiş kurulu başkanlığı, C. Stratejik geliştirme dairesi başkanlığı, D. İnsan kaynakları dairesi başkanlığı, E. Çocuk Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, F. Yaşlı Bakım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, G. Özürlü Bakım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, H. Sosyal Yardım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, İ. Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, J. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, K. Sosyal Hizmetler Eğitim Merkezi Başkanlığı, L. Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı, M. Döner Sermaye Merkez Müdürlüğü, N. Aile, Kadın ve Toplum Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, O. Özel Kalem Müdürlüğü, P. Savunma Uzmanlığı. Madde 30. 2828 sayılı kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. Ek madde 7. Sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmayan, bakıma muhtaç özürlülerden ailesini kaybetmiş olanlar ile ailesi ekonomik veya sosyal yoksulluk içerisinde bulunanlara bakım hizmetinin resmi veya özel bakım kurumlarında ya da ikametlerinde verilmesi sağlanır. Bakıma muhtaç özürlülere sunulacak bakım hizmetlerinin kapsamı ve bu hizmetleri verecek olan gerçek ve tüzel kişilerin izin, çalışma usul ve esasları, denetlenmeleri ile ücretlendirme ve ödemeleri kurumun koordinatörlüğünde Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Özürlüler İdaresi Başkanlığı'nca müştereken çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Bakıma muhtaç özürlülere sunulacak bakım hizmetinin karşılığı olarak her ay için kişi başına belirlenecek tutar, 2 aylık net asgari ücretten fazla olamaz. Bakıma muhtaç özürlülerin, kurumca bakılanlar dışındakilerin bakım ücreti bu amaçla kurum bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. Ek madde 8. İşitme ve konuşma özürlülerine gerek görüldüğü hallerde tercümanlık yapmak üzere illerde işaret dili bilen personel görevlendirilir. Personelin işaret lisanı öğrenmeleri için gerekli kursların düzenlenmesi sağlanır. Bu personelin görev ve yetkileri, çalışma koşulları ile ilgili usul ve esaslar, Özürlüler İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü'nün müştereken hazırlayacakları yönetmelikle belirlenir. Madde 31. 13-10-1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 61. maddesinin 1. fıkrasına N bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bend ve 2. fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. O. Özürlülerin araçları için ayrılmış park yerlerinde O bendinin ihlali halinde para cezası 2 kat artırılır. Madde 32. 25-10-1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 17. maddesinin 4 numaralı fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. S. Özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç, gereç ve özel bilgisayar programları. Madde 33. 21.5.1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün teşkilat ve görevleri hakkında kanunun ikinci maddesine N bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki O bendi eklenmiş ve mevcut O bendi P bendi olarak teselsül ettirilmiştir. O. Özürlü bireylerin spor yapabilmelerini sağlamak ve yaygınlaştırmak üzere spor tesislerinin özürlülerin kullanımına da uygun olmasını sağlamak, spor eğitim programları ve destekleyici teknolojiler geliştirmek, gerekli malzemeyi sağlamak, konuyla ilgili bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları ile yayınlar yapmak, spor adamları yetiştirmek, özürlü bireylerin spor yapabilmesi konusunda ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak. Madde 34. 7.5.1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun 3. maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir. M. Rehabilite edici tıbbi hizmetlerde kullanılan yardımcı araç ve gereçleri üretmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulacak kuruluşların açılış iznini vermeye Sağlık Bakanlığı yetkilidir. Bu kurum ve kuruluşların açılış izninin verilmesine, üretim ve personel standardına, işleyiş ve denetimi ile daha önce açılmış olan kurum ve kuruluşların durumlarına ilişkin esaslar, Sağlık Bakanlığı'nca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Madde 35. 34.1992 tarihli ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı'nın teşkilat ve görevleri hakkında kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. Ek madde 3. Görme, ortopedik, işitme, dil, konuşma, ses bozukluğu, zihinsel ve ruhsal özürlü çocuklardan özel eğitim değerlendirme kurulları tarafından özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine devam etmeleri uygun görülenlerin eğitim giderlerinin her yıl bütçe uygulama talimatında belirlenen miktarı Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. Madde 36. 28.12.1993 tarihli ve 3960 sayılı Kalıtsal Hastalıklarla Mücadele Kanunu'nun birinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 1. Devlet, kalıtsal kan hastalıklarından talasemi ve orak hücreli anemi dahil olmak üzere bütün kalıtsal kan hastalıklarıyla ve özürlülüğe yol açan diğer kalıtsal hastalıklarla koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında mücadele eder. Bunun için gerekli ödenek Sağlık Bakanlığı yıllık bütçesine konulur. Kalıtsal kan hastalıklarıyla ve özürlülüğe yol açan diğer kalıtsal hastalıklarla koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında mücadele için gerekli önlemler ve bu konuda uygulanacak usul ve esaslar Sağlık Bakanlığı'nca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Madde 37. 13.4.1994 tarihli ve 3984 sayılı radyo ve televizyonların kuruluş ve yayınları hakkında kanunun 4. maddesinin 2. fıkrasının U bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. U. Kadınlara, güçsüzlere, özürlülere ve çocuklara karşı şiddetin ve ayrımcılığın teşvik edilmemesi. Madde 38. 22.11.2001 tarihli ve 4.721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 348. maddesinin 1. fıkrasının 1 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 1. Ana ve babanın deneyimsizliği, hastalığı, başka bir yerde bulunması veya benzeri sebeplerden biriyle velayet görevini gereği gibi yerine getirememesi. Madde 39. 22.5.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu'nun 108. maddesinin 1. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 2. fıkrasının 1. cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır. Bu kanunda öngörülen idari para cezaları, 101. maddedeki idari para cezaları hariç, gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürü'nce verilir. 101. madde kapsamındaki idari para cezaları ise doğrudan Türkiye İş Kurumu İl Müdürü tarafından verilir. Madde 40. 10.7.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'na aşağıdaki ek madde eklenmiştir. Ek madde 1. Büyükşehir belediyelerinde özürlülerle ilgili bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme, danışmanlık, sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri vermek üzere özürlü hizmet birimleri oluşturulur. Bu birimler faaliyetlerini özürlülere hizmet amacıyla kurulmuş vakıf, dernek ve bunların üst kuruluşlarıyla işbirliği halinde sürdürürler. Özürlü hizmet birimlerinin kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve işleyişine ilişkin usul ve esaslar, Özürlüler İdaresi Başkanlığı'nın görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. Madde 41. 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 122. maddesinin 1. fıkrasında geçen dil, ırk, renk, cinsiyet ibaresinden sonra gelmek üzere özürlülük ibaresi eklenmiştir. Madde 42. 25.3.1997 tarihli ve 571 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 3. maddesinin H bendine aşağıdaki paragraf eklenmiştir. Başkanlığın bağlı olduğu bakanın onayı ile özürlü kimlik kartı hazırlama veya verme yetkisi valiliklere devredilebilir. Özürlü kimlik kartı hazırlama ve verme usul ve esasları İçişleri Bakanlığı ve Özürlüler İdaresi Başkanlığı ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü'nce müştereken hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. Madde 43. 571 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 7. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 7. Başkanlığın ana hizmet birimleri şunlardır. A. Rehabilitasyon ve Eğitim Dairesi Başkanlığı. B. Özürlülük Araştırmaları ve İstatistik Dairesi Başkanlığı. C. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı. D. Proje ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı. Madde 44. 571 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 8. maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Rehabilitasyon ve Eğitim Dairesi Başkanlığı. Madde 8. Rehabilitasyon ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın görevleri şunlardır. A. Özürlülerin rehabilitasyonu ve eğitimi sürecinde ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak. B. Özürlülerin rehabilitasyonuna yönelik her türlü standardın oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapmak. C. Rehabilitasyon alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlardaki yapılan çalışmaları takip etmek, sorunları ve çözüm yollarını araştırmak. D. Rehabilitasyon ve eğitim alanları ile ilgili panel, sempozyum, konferans ve benzeri etkinliklerde bulunmak. E. İstihdamı kısıtlayan engellerin kaldırılmasını, istihdam alanlarının genişletilmesini ve özürlülerin kendi işini kurmalarına yönelik çalışmaları takip etmek ve tekliflerde bulunmak. F. Özürlülerin günlük hayatlarında karşılaştıkları fiziki ve mimari engellerin kaldırılması ve bu konudaki standartların belirlenmesi için teklifler hazırlamak ve hazırlatmak. G. Kamuya açık sosyal, kültürel, sportif tesis ve alanlar ile kitle iletişim ve ulaşım araçlarından özürlülerin faydalanmasını sağlayıcı tedbirleri araştırmak, değerlendirmek ve teklifler hazırlamak. H. Özürlü çocuklara, gençlere, yetişkinlere bütünleştirilmiş ortamlarda ve her düzeyde eğitim imkanı sağlamaya yönelik çalışmaları takip etmek. I. Özürlülüğün önlenmesi, erken teşhisi, özürlülerin rehabilitasyonu, eğitimi ve sosyal güvenlikleri ile ilgili konularda teklif ve projeler hazırlamak, hazırlatmak ve uygulatmak. İ. Başkanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak. Madde 45. 571 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 9. maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Özürlülük Araştırmaları ve İstatistik Dairesi Başkanlığı. Madde 9. Özürlülük Araştırmaları ve İstatistik Dairesi Başkanlığı'nın görevleri şunlardır. A. Özürlülük politikasının belirlenmesine yönelik veri oluşturmak. B. Özürlülük alanındaki çalışmaları takip etmek, değerlendirmek. C. Özürlülerle ilgili mevzuatı derlemek, incelemek ve geliştirilmesine yönelik çalışma yapmak. D. Özürlülere tanınan hak ve hizmetlerden yararlanma amacıyla kullanılmak üzere özürlüler kimlik kartı hazırlamak, hazırlatmak ve her türlü işlemleri takip etmek. E. Başkanlık birimlerinin bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacını karşılamak ve yürütmek. F. Başkanlık birimlerinin iş akışlarını izleyerek etkin ve verimli iş, bilgi akışı ve iletişim düzenini sağlamak, bunlara yönelik gelişmeleri izlemek ve geliştirmek için önerilerde bulunmak. G. Bilgi portalını oluşturmak, yönetmek ve iletişim ağını sağlamak. H. Özürlüler ile ilgili veri tabanı oluşturulmasını sağlamak. I. Ulusal kurum ve kuruluşlardan özürlülere yönelik istatistiksel bilgilerin bilgi işlem ortamında toplanmasını sağlamak ve değerlendirmek. I. Başkanın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemleri takip etmek. J. Başkanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak. Madde 46. 571 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 10. maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı. Madde 10. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nın görevleri şunlardır. A. Başkanlığın uluslararası ilişkilerini düzenlemek ve yürütmek. B. Özürlülere yönelik oluşturulan sosyal politikaları uluslararası ve ülkeler ölçeğinde izlemek ve değerlendirmek. C. Uluslararası düzeyde özürlülere yönelik faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla işbirliği kurmak, sürdürmek, geliştirmek, ilgili personelin bilgilendirilmesini sağlamak. D. Avrupa Birliği ile özürlülük alanındaki çalışmaları yürütmek. E. Özürlülere yönelik faaliyetlerde uluslararası kurum ve kuruluşlardaki gelişmeleri takip etmek, özürlülerin sorunlarını ve çözüm yollarını ortak araştırmak, ortaya çıkan sorunlar hakkında ortak inceleme ve araştırma yapmak, yaptırmak, bu konuda ortak proje ve teklifleri hazırlamak ve hazırlatmak. F. Uluslararası kurum ve kuruluşlardan özürlülere yönelik istatistiksel bilgilerin toplanmasını sağlamak. G. Özürlülerle ilgili uluslararası gelişmeleri takip etmek, antlaşma ve sözleşmelerin ülkemizdeki uygulamalarını izlemek ve değerlendirmek. H. Başkanlığın koordinatörlüğündeki uluslararası düzeyde özürlülere yönelik faaliyetler için teşkil edilen kurulların ve organizasyonların sekreterya hizmetini yürütmek. I. Yabancı kaynaklı dokümanların temini, tercümesi ve ilgili birimlerin bilgilendirilmesini sağlamak. İ. Başkanlığın iç ve dış tanıtımını ve halkla ilişkiler hizmetlerini yürütmek. J. Başkanlığın her türlü protokol işlerini düzenlemek ve yürütmek. K. Başkanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak. Madde 47. 571 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 11. maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Proje ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı. Madde 11. Proje ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı'nın görevleri şunlardır. A. Başkanlık birimlerince önerilen projelerin hazırlanması veya hazırlatılması ile ilgili çalışma yapmak ve uygulanmasına destek sağlamak. B. Başkanlıkça yapılmasına karar verilen projelerin gerçekleşmesi amacıyla gerekli mali kaynakların sağlanması için ilgili birimlerle, kurum ve kuruluşlarla iletişim kurmak. C. Projenin tamamlanmasından sonra hazırlanacak proje sonuç raporunun ilgili birimler aracılığı ile duyurulmasını sağlamak. D. Proje veri tabanının oluşturulmasını sağlamak. E. Başkanlık süreli yayınının hazırlanması ve yayınlanması için gerekli çalışmaları yapmak ve yaptırmak. F. Başkanlıkça görevlendirildiğinde genel yahut özel protokole bağlı işbirlikleri geliştirmek. G. Başkanlığı ilgilendiren toplantı, briefing ve görüşmeleri düzenlemek. Özürlüler Yüksek Kurulu ve Özürlüler Şurası'nın sekreterya hizmetlerini yürütmek, önemli not ve tutanakları tutmak ve yayımlamak. H. Başkanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak. Madde 48. 571 sayılı kanun hükmünde kararnamenin eki 1 sayılı cetvelin ana hizmet birimleri bölümü 1. Rehabilitasyon ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 2. Özürlülük Araştırmaları ve İstatistik Dairesi Başkanlığı 3. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 4. Proje ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı şeklinde değiştirilmiştir. Madde 49. A. Ekli bir sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı kanun hükmünde kararnamenin eki 1 sayılı cetvelin Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü bölümünden çıkarılmış, ekli 2 sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek adı geçen kanun hükmünde kararnameye bağlı 1 sayılı cetvelin adı geçen genel müdürlüğe ait bölümüne eklenmiştir. B. Ekli 3 sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı kanun hükmünde kararnamenin eki 1 sayılı cetvelin Özürlüler İdaresi Başkanlığı bölümünden çıkarılmış, ekli 4 sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek adı geçen kanun hükmünde kararnameye bağlı 1 sayılı cetvelin adı geçen başkanlığa ait bölümüne eklenmiştir. Yürürlükten kaldırılan hükümler. Madde 50. A. 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun ek 37. maddesi. B. 29.6.1956 tarihli ve 6.762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 668. maddesinin 3. fıkrası. C. 22.4.1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 14. maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Geçici madde 1. Bu kanunda öngörülen yönetmelikler kanunun yayımı tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde yürürlüğe konulur. Geçici madde 2. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmi yapılar, mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel altyapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapılar, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 7 yıl içinde özürlülerin erişebilirliğine uygun duruma getirilir. Geçici madde 3. Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler, şehir içinde kendilerince sunulan ya da denetimlerinde olan toplu taşıma hizmetlerinin özürlülerin erişebilirliğine uygun olması için gereken tedbirleri alır. Mevcut özel ve kamu toplu taşıma araçları, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 7 yıl içinde özürlüler için erişilebilir duruma getirilir. Geçici madde 4. Bu kanunla Özürlüler İdaresi Başkanlığı ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü teşkilat kanunlarında yapılan yeni düzenleme sebebiyle kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlar bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde boş bulunan durumlarına uygun kadrolara atanırlar. Bunlar yeni bir kadroya atanıncaya kadar her türlü mali haklarını eski kadrolarına göre almaya devam ederler. Söz konusu personelin atandıkları yeni kadroların aylık ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer mali hakları toplamının net tutarı, eski kadrosunda en son ayda almakta oldukları aylık ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer mali hakları toplamı net tutarından az olması halinde aradaki fark giderilinceye kadar atandıkları kadroda kaldıkları sürece hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir. Kadro ve görev unvanı değişmeyenler ise aynı kadro ve görev unvanlarına atanmış sayılırlar. Yürürlük madde 51. Bu kanunun 35. maddesi ile 50. maddesinin A bendi 1.6.2006 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme madde 52. Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 6 Temmuz 2005.